Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün konumuz inşallah La ilahe illallah kelimesini ikrar etmenin insan hayatındaki etkileri ve Muhammedun Resulullah şıkkının, bu kelime-i tayyibenin Muhammedun Resulullah şıkkının gereği üzerine olacak. Bu kelimeyi söyleyen bir mümin gerçekten kısır görüşlü olamaz. Halbuki değişik ilahlara inananlarla inkarcılar hiç böyle değillerdir. Onlar hep kısır görüşlü ola gelmişlerdir. Dar görüşlü kimseler olmuşlardır. Gerçekten bu kelimeye içtenlikle ve samimi olarak ihlaslı bir şekilde inanan bir kimsede hakiki bir kişilik oluşur. Bu itibarla o hiçbir şeyin önünde eğilmez. Zira o zarar ve yarar sağlayanın sadece Allah olduğunu bilir. Çünkü o Allah hem diriltir hem öldürür. O Allah hikmet, güç, kuvvet ve kudret sahibidir. Bu itibarla o kimse kalpte var olan tüm korkuları atmıştır. Zira o her şeyden yüce ve münezzeh olan bir tek Allah'tan korkmaktadır. Aynı zamanda tevhid kelimesini içine sindirmiş olan bir mümin hiçbir yaratığın önünde asla baş eğmez. Mahlukatın hiçbirisinin önünde küçülmez. O tevhid kelimesine nasıl bir şekilde iman edileceğini bildiği için Rabbinin büyüklüğü ve azameti konusunda herhangi bir ürperti ve korkuya kapılmaz. Çünkü o bilir ki gerçekten en yüce ve her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'dir. Böylesi bir mümin hiçbir vakit bir müşrike benzemez, o bir kafir ve dinsiz gibi değildir. Bu kelime sayesinde insanda gelişen kişilik, onur ve şahsiyetten gerçek anlamda zillete kapılmaksızın bir tevazu, zillete düşmeksizin bir alçak gönüllülük ortaya çıkar. Kibre kapılmaksızın yükselir, büyür. Hiçbir zaman şeytan kendisini aldatma fırsatı bulamaz. Onu değişik ziynet ve süslerle aldatamaz. Çünkü bu kimse kesin olarak ve yakinen bilmektedir ki Allah kendisine bahşeylediği ve verdiği şeyleri tekrar almaya kadirdir. Bunu dilediği zaman Allah alabilir. Mülhit, dinsiz ve inkarcıya gelince o hep büyüklenir, şımarır, bir nimet ve iyilik gördüğünde adeta kendisinden geçer, kibirlenir. Mümin bu kelime sayesinde kesinlikle ve yakinen şu gerçeği bilir ki, kişi ancak nefsini temize çıkararak ve salih amel işleyerek kurtuluşa ulaşabilir. Yani nefsini temize çıkarması, nefsini temizlemesi anlamında. Bunlarsız kurtuluş elde edilemez. Müşrik ve kafirler ise, onlar bütün hayatlarını yalancı temeller üzerine kurup geçirirler. Hatta onlardan kimileri şöyle demektedirler. Aslında Allah'ın oğlu dedikleri İsa, babasının katında bizim günahlarımızı silip süpürmek için var olmuştur. Bizim günahlarımıza kefaret olarak gönderilmiştir derler. Yani onun çektiği acılar işte bütün Hristiyanların günahlarına kefaret olması içindir derler. Kimileri de şöyle demektedirler. Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız. Bu bakımdan işlediğimiz günahlar yüzünden Allah bize asla azap etmeyecektir. Yahudiler de böyle derler. Bunlardan bazıları da şöyle söylemektedirler. Biz Allah katında büyükleriz. Allah katında büyüklerimiz ve bizce iyi kimselerimiz sayesinde şefaat göreceğiz. Yani tıpkı tasavvufçuların işte şeyhlerimiz bizi öbür tarafta kurtaracak demeleri gibi. Yine bunlardan bazıları da ilahlarına, tanrılarına ve büyüklerine kurbanlar ve adaklar sunarlar. Bu yaptıklarıyla da yapacakları kötü işlerde kendilerine bir ruhsat ve izin verileceğine kani olurlar. Böylece diledikleri kötülüğü yapabileceklerini kabullenirler. Mülhit ve dinsizlere gelince bunlar Allah'a iman etmezler. Kendilerini Allah'ın şeriatıyla kayıtlı tutmaksızın dünyada her bakımdan özgür ve serbest olduklarına inanırlar. kendi şehvetleri ilahları haline gelmektedir. Kısaca bunlar heva, heves, istek ve şehvetlerinin kulu kölesi durumdadırlar. Tevhid kelimesini söyleyen ve onun gereklerini tümüyle yerine getiren kimse hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. O ümitsizlik nedir bilmez. Çünkü o göklerdeki ve yerdeki tüm hazinelerin Allah'a ait olduğuna inanmış bulunan bir kimsedir. Dolayısıyla huzur içindedir, sükun içindedir. Hem ümit vardır. Hatta geçim sıkıntısı içerisinde kalsa da birçok durumlarla karşı karşıya da kalsa hiçbir zaman ümitsiz olmaz, olamaz. Kaldı ki Allah'ın görmesi bir an o kimseden gafil değildir. Allah her an onu görmektedir. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman onu kendi nefsine teslim edip bırakmaz. O kimse de tüm çalışma ve gayretini Allah'a tevekkül ederek, her işini ona havale ederek görür. Halbuki kafirler böyle değildirler. Onlar kendi sınırlı güçlerine dayanıp dururlar. Çoğu zaman da bunlar hep ümitsizliğe ve yese kapılırlar. Şiddet ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarında çoğu zaman ümitlerini kesmişler ve neticede işi intihara kadar götürerek kendi canlarına kıymışlardır. İnsanın tevhid kelimesine gereğince iman etmiş olması kişiye güç ve kuvvet verir, azamet verir. Karşılaştığı güç işlerde Allah Azze ve Celle'nin rızasını ön planda tutarak hemen öne atılır, sabır gösterir, azimlidir, sebat sahibidir ve her şeyde Allah'a tevekkülü elden bırakmayan bir kimsedir. Çünkü o bir iş yaparken bütün bunların ardında göğün ve yerin sahibi olan Allah'ın gücünün olduğunu bilir ve buna iman eder. İşte onun böyle bir düşünceden kazanmış olduğu sebatı, işlerinde tutumluluğu ve azimkarlığı adeta yere perçinlenmiş olan dağlar misalidir. Acaba kafirlerde ve müşriklerde böyle bir güç, kuvvet ve sebat bulabilir misiniz? Böyle bir direnç görebilir misiniz? Bu tevhid kelimesi ve ona olan iman kişiye cesaret verir. Kalbini tümüyle cesaret ve atılganlık doldurur. Zira insanı korkutan ve insanın azmini ve gayretini kıran iki şey vardır. Birincisi, canını, malını ve ehlini, ailesini her şeyden fazla sevmesi. İkincisi, bir de Allah'tan başka insanı öldüren bir varlığın olduğuna iman etmesi. İşte kişinin La İlahe İllallah kelimesine iman etmesi, kalbinden tüm bu gibi yanlış sevgileri söküp çıkarır. Kesin olarak Allah'a yakini manada iman etmesini sağlar. Çünkü kendisinin zatına bizzat sahip ve malik olan varlığın Allah olduğunu bilir. Malının, kısaca elindeki her şeyinin Allah'a ait olduğunu bilir. Böyle bir imana sahip olması halinde, kendisince değerli ya da değersiz gördüğü her bir şeyin Allah rızası önünde feda edilmesi gereken şeyler olduğunu bilir ve bunları o yolda kurban eder. Böylece birinci korkuyu kalbinden silip attığı gibi ikinci korkuyu da silip atar. Çünkü artık bu iman ve inanç onun kalbine şu gerçeği yerleştirmiş bulunmaktadır. Onun ruhunu ve canını Allah'tan başka hiçbir kuvvet alamaz. Ne bir insan, ne bir hayvan, ne bir top veya ne de bir başka silah, ne bir kılıç, ne bir taş. Evet, bunların hiçbirisi kişinin canını almaya muktedir değillerdir. Bütün bunlara kadir olan tek bir varlık vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Bu bakımdan dünyada Allah'a iman edenden daha cesaretli ve daha cüretkar biri bulunmaz. Artık o kimsenin gözünde kalabalık ve savaşçı orduların hiçbirinin önemi yoktur. Ve böyle şeyler kendisine bir korku da vermez. Hatta kendisine çevrilmiş kılıçlar, silahlar, atom bombaları ve buna benzer şeylerin hiçbirisinin böyle bir iman sahibinin gözünde önemi yoktur. Çünkü o ne zaman ki Allah yolunda cihad için öne atılırsa kendi gücünün üzerindeki onlarca güce karşı koyabileceğini bilir. Hatta bunları ezeceğini de bilir. Artık böyle bir imana sahip olunca mümin için bir endişe söz konusu olamaz. Peki o halde müşriklerin, kafirlerin ve dinsizlerin böyle bir iman gücü var mı? Nereden olabilsin ki? La ilahe illallah kelimesine iman etmek demek, insanın değerini yüceltmesi demektir. Çünkü her türlü yüceliş, kanaatkarlık ve müstahni oluş, yani Allah'tan başkasına ihtiyaç duymama hali buradadır. Böylece mümin kalbini tamahkarlıktan, kötülüklerden, hasetten, aşağılıktan ve başkalarını yermekten arındırmış olur. Aynı zamanda benzeri ne kadar kötü vasıflar var ise gönlünü ve kalbini bütün bunlardan temizlemiş olur. Bu konuda daha önemli olan ve gerçekten söylenmeye değer olan başka bir şey de şudur. La ilahe illallah kelimesine iman etmek kişiye Allah'ın şeriatına bağlı kalmasını sağlar. O şeriat üzere devam etme imkanını verir. Çünkü mümin kimse kesin olarak bilir ki Allah Azze ve Celle her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Allah Azze ve Celle'nin kendisine kendisinin şah damarından daha yakın olduğunu da bilir. Aynı zamanda kişi herhangi birinin zorbalığından ve elinin altında yaşamaktan kurtulabilme imkanına sahip olsa bile Allah Azze ve Celle'nin kendisini yakalamasından hiçbir zaman kurtulma imkanına sahip değildir. İşte bu söylenilen ve anlatılan insanın kalbinde böyle bir iman bulunan insanda o kimsenin kalbinde yer etmesi oranında kişi Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine uymuş olur. Allah'ın ortaya koymuş olduğu sınırları ayakta tutar. Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi işleme gücünü kendisinde bulamaz. Böyle bir şeye cesaret edemez. Sürekli olarak Allah'ın emrettiği amelleri ve hayırları işlemeye koşar. Bütün bu anlatılan sebepler çerçevesinde La ilahe illallah kelimesine iman etmek İslam'ın ilk rüknü, temeli ve direği sayılmıştır. Bu da insanın Müslüman olması için gereklidir. O halde Müslüman kimdir? Müslüman Allah Azze ve Celle'ye kesin olarak boyun eğmiş itaatkar kuldur. Kişi tüm kalbiyle La ilahe illallah kelimesine iman etmedikçe mümin olamaz. Çünkü bu İslam'ın temelidir. Onun kuvvetinin kaynağıdır. Bunun dışındaki İslam itikadı ile İslami hükümlerin tümü bu temel üzerine kurulmuşlardır. Bütün bunlar gücünü tevhid kelimesinden alırlar. Şayet bu temel ortadan kalkacak olursa artık İslam'dan hiçbir şey kalmamış olur. Bunun faziletlerine gelince İbn-i Recep el-Hanbeli'nin zikrettiği ve Süfyan bin Uyeyne'den gelen rivayet şu şekildedir. Allah Azze ve Celle kullarına La İlahe illallah kelimesini öğretmekle onlara en büyük nimeti ihsan etmiştir ki, bunun üzerinde daha büyük bir nimet tasavvur edilip düşünülemez. Zira cennetlik olanlar için La İlahe illallah kelimesi, dünyaya önem verenler için soğuk su mesabesindedir. İşte bunun içindir ki, sevap yurdu yani cennet ile ceza yurdu, cehennem hazırlanmış bulunmaktadır. Sırf bunun için peygamberler cihad ile emrolundular. Kim bu kelimeyi gereğince söylerse malını ve canını korumuş, güvence altına almış olur. Kim de bunu söylemekten yani gereğini yerine getirmekten uzak duracak olursa onun da malı ve kanı hederdir. Onun için bir güvence söz konusu değildir. Çünkü bu kelime cennetin anahtarı olduğu gibi peygamberlerin de davetinin anahtarıdır. Evet. Bu La İlahe illallah kelimesinin şartlarını şimdiye kadarki derslerimizde işlemiştik. Bu kelimeyle çelişen durumlara da Allah izin verirse haftaya devam edeceğiz. Fakat La İlahe illallah kelimesinin ikinci şıkkı Muhammedun Resulullah ifadesiyle ilgili olarak Kadı İyaz'ın Şifai Şerif eserinde güzel bir bölüm var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukat üzerinde vacip olan haklarıyla ilgili hususlara dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmenin farz, ona itaat edip sünnetine uymanın vacip olduğu. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Tegabun Suresi 8. ayet. O halde Allah'a, onun peygamberine ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Fetih Suresi 8-9. ayetlerinde, hakikat biz seni kıyamette ümmetine bir şahit, müminlere cenneti müjdeleyici, kötü amellerden dolayı cehennemle bir korkutucu olarak gönderdik. Hepiniz ey insanlar Allah'a ve peygamberine iman edesiniz. Araf suresi 158. ayetinde O halde Allah'a ve onun ümmi nebisi olan Resulüne ki kendisi de o Allah'a ve onun sözlerine iman etmekte olandır. İman edin, ona tabi olun ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. Yani doğru yola suluk etmek ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mümkündür. Öyleyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmenin vacip olması bu ayetlerden anlaşılmış durumdadır. İman ancak onu tasdik etmekle tamam olur. İslam yani getirdiği hususlara boyun eğmekle ancak ona iman etmekle sahih olur. Allah Azze ve Celle Fetih Suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve Peygamberine iman etmezse muhakkak bilsin ki biz o kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Buhari'de gelen hadis şu şekilde. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edip bana ve benim getirdiklerime iman edince kadar insanlarla savaşmam bana emrolundu. Onlar bunu yapınca Müslümanlık hakkının muktezası olan cezalar müstesna mallarını ve canlarını benden kurtarır. İçlerindeki gizli usların hesaplarını ise onlara Allah görür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek, onun peygamberliğini, Allah'ın ona gönderdiğini, kendisinin getirdiğinin tümünü ve bütün söylediklerini tasdik etmektir. Kalple olan bu tasdikin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberini ikrar etmek için de getirdiği kelime-i şehadete mutabık olmasıdır, uygun olmasıdır. Kalple olan tasdik, dille olan ikrarla birleştiğinde Resulullah aleyhisselatü vesselama olan iman azaların ameliyle ne olmuş olur? Gerçekleşmiş olur. Yani imanı selefin tarif ettiği şekilde nasıl tarif ederiz? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve azalarla tasdik. Yani bir kimse Muhammed Allah'ın Resulüdür demekle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olmuyor. Yani tasdik bu değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tasdik demek onun verdiği haberin gereğini yapmaktır. Buhari'nin yine rivayet ettiği diğer bir hadiste Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhakkak Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla savaşmam için emrolundu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'e daha açıklık getirmek için Cibril'in İslam nedir sorusuna verdiği cevapta şöyle buyurulmuştu. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gidip ziyaret etmeye gücün yettiğinde Beyt-i Şerif'i ziyaret etmendir. Sonra Cibril Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imanı sordu. Bunun üzerine Allah Resulü de şöyle buyurdu. Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra tekrar dirilmeye, ahiret gününe iman etmektir. Burada şu cümleden dolayı şu açıklamayı yapmak durumundayız. Allah'ın kitaplarına iman konusunda bizim Kur'an'a imanımızla Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a veya diğer peygamberlere indirilmiş sayfelere imanımız asla aynı seviyede kalamaz. Yani biz deriz ki Allah Musa'ya Tevrat'ı indirmiştir. İsa'ya İncil'i indirmiştir. Davud'a Zebur'u indirmiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a sayfeleri indirmiştir. Buna bu şekilde ikrar ederiz. Dil ile söyleriz. Kalbimize iman ederiz. Bu şekilde önceki kitaplara imanımız gerçekleşmiş olur. Ama Kur'an'a iman ettim, Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı indirmiştir dediğin zaman Kur'an'a iman etmiş olmak sadece bununla gerçekleşmiyor. Kur'an'ın içerisindekilere iman etmiş olmak, onun emirlerine uymak, yasaklarından sakınmakla mümkündür. Aynı şekilde peygamberlere iman için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Musa Allah'ın Resulüdür deriz, ona imanımız o kadardır. İsa Allah'ın Resulüdür deriz, bunu söylememiz onlara imandır, bu şekilde gerçekleşir. Ama Muhammed Allah'ın Resulüdür deyip de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emir ve yasaklarına ittiba etmezsek asla ona iman etmiş olmayız. Çünkü diyor ki şöyle şöyle yaparsan cennet, şöyle şöyle yaparsan cehennem var diyor. Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı iman eden, tasdik eden bir kimse ne yapması lazım? Onun verdiği her haberin doğru olduğuna inanan bir kimse o muhtevanın, o sözlerin içeriğiyle amel eder, yasaklarından sakınır. Eğer bunu yapmıyorsa demek ki o kalpte iman yoktur. Kalp ikrar etmemiştir aslında. Çünkü kalpteki ikrarın göstergesi azaların amelidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte Allah'a iman etmenin vacip olduğu hususlara iman etmenin kalp ve tasdike muhtaç olduğunu ve iman edilen hususlara boyun eğip riayet etmek için dille de ikrar etmenin zorunlu olduğunu beyan buyurmuştur. Bu hal tam manasıyla övülmüş bir haldir. Yermeye yani yerilmeye, zemmedilmeye müstahak olan hal ise şehadeti dil ile söylediği halde kalple tasdik etmemesidir. İşte azalarda bu kelime-i şehadetin emarelerinin görülmemesi, bunun sadece dille söylenmesi kalpte olmadığını gösterir. Bu da münafıklıktır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, münafıklar sana geldiği zaman şehadet ederiz ki sen muhakkak ve mutlak Allah'ın peygamberisin dediler. Bu sözü kalpleriyle tasdik ederek değil sadece dilleriyle söylediler. Allah da bilir ki sen elbette onun peygamberisin. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarını biliyor. Yani dilleriyle söyledikleri doğru da kalplerindeki yalan. Kalpleri tasdik etmiyor. Münafıkun suresinin ilk ayeti bu. Yani onlar bu sözlerinde yalancıdırlar. Çünkü onlar söylediklerini ne tasdik ediyorlar ne de ona inanıyorlar. Onlar inanmadıkları halde böyle söylüyorlar. Onlar söylediklerini kalpleriyle tasdik etmedikleri için kalplerinde bulunmayanı dilleriyle söylemeleri kendilerine hiçbir yarar sağlamaz. Böylece onlar Müslüman sayılmazlar. Ahirette de kendilerine Müslüman muamelesi edilmez. Zira kendilerinde İslam'dan hiçbir şey bulunmuyor. Onlar kafirlere katılarak cehennemin en aşağı tabakasına atılırlar. Ne var ki dilleriyle kelime-i şehadeti söyledikleri için dünya işleriyle ilgili olan hükümlerde kendilerine Müslüman muamelesi yapılır. Yani dilleriyle ne yapıyorlar? La ilahe illallah diyorlar. Biz de Müslümanız diyorlar. Onlara dünyada Müslüman muamelesi yapılır. Ama ahirette hiçbir payları, nasipleri yoktur. Bunlar söyledikleri, dile getirdikleri İslam alametlerinden dolayı kendilerine Müslüman muamelesi uygulanır. Çünkü İslam hükümdarları dış görünüşe göre hükmetmek zorundadır. Zira beşer için insanların kalbine, içine vakıf olmak mümkün değildir. Bunu araştırmakla da emrolunmuş değillerdir. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iç aleme tahakküm etmeyi yasaklamıştır. Bu hususu zemmederek Müslümanlığı kabul ettiğini söylediği halde birini öldüren Üsame radıyallahu anh'a onu Müslüman olduktan sonra öldürdün öyle mi buyurarak onu azarlamıştı. Üsame gerçekten iman etmemişti. Ölümden korktuğu için Müslüman olduğunu söyledi deyince yani kılıç korkusuyla bunu söyledi deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini mi yardım buyurdu. Dil ile ikrar etmekle kalp ile tasdik etmenin arasındaki farkı beyan etmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'in sorularına verdiği cevapta İslam'ı şehadet getirmek ile imanı ise tasdik etmek ile tarif buyurdular. Bu iki durum arasında iki başka hal vardır. Bu iki halden birincisi kişi kalbiyle tasdik eder fakat onu diliyle söylemek için geniş bir vakit bulamadan önce ölür. İşte böyle bir halde olan kimseye verilecek hüküm hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler imanın tam olması için dille ikrar etmeyi şart koşmuşlardır. Dille ikrar etmedikçe Müslüman olmaz dediler. Bir kısım alimler ise o mümindir, cennete girmeye hak kazanmıştır derler. Buna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini delil gösterirler. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehennemden çıkar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalpte bulunandan başka bir şey zikretmemiştir bu hadiste. Bu kimse ise kalben mümindir. Başkasını dille ikrarı terk etmekle ne bir noksanlık yapmıştır ne de isyan etmiştir. Bu konuda doğru olan görüş de budur diyor Kadıyaz. İkinci hale gelince kişi kalbiyle tasdik eder fakat diliyle ikrar etme zamanını uzatır. Diliyle şehadet getirmesinin gerekli olduğunu bildiği halde diliyle şehadet getirmez. Hatta ömründe bir kere olsun kelime-i şehadeti söylemez. Böyle olan kişi hakkında da alimler ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler diyorlar ki bu kimse mümindir çünkü o kalbiyle tasdik etmiştir. Şehadet getirip diliyle ikrar etmesi ameldendir. Fakat o şehadet getirmeyi terk ettiği için asidir ancak cehennemde ebedi kalmaz. Bir kısım alimlerin görüşü de şöyledir. O kimse kalbindeki tasdiki diliyle olan ikrarla birleştirmedikçe mümin olamaz. Çünkü dille olan ikrar kalpteki tasdiki meydana getirir. Dille getirilen şehadet kalpteki tasdike bitişik olup imanın lazımından, gereğindendir. Kalpteki tasdik, şehadet kelimesini söylemeye imkan bulunduğu geniş bir zaman içinde söylenmezse tamam olmaz. Şimdi burada alimlerin böyle ihtilaflı görüşleriyle zaman kaybetmemize gerek yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bu konuda gelenlere baktığımız zaman, Allah'ın kitabında gelenlere baktığımız zaman az önce selefin tarifi şeklinde dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla tasdik dedik. Şimdi Ebu Talip kalben iman ediyordu. Hatta diliyle iman ettiğini bile dile getirmişti değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası hayatında bir takım amelleriyle de destek olmuştu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Kafirlere, müşriklere karşı onu da himaye etmişti. Ama vefat anında diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ey amca la ilahe illallah kelimesini söyle de senin için Allah'ın katında şahitlik edeyim. O da diyor ki, ey yeğenim vallahi senden asla yalan çıkmayacağını biliyorum. Senin getirdiklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat la ilahe illallah kelimesini söylerse Mekke'nin kadınları benimle dalga geçer de Kureyşliler ölüm korkusundan yeğenine iman etti derler. Ben bunu kaldıramam diyor ve bu kelimeyi söylemiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onun müşrik olduğuna hükmediyor. Ali bin Ebi Talip kendi oğlu Ey Allah'ın Resulü, amcan müşrik olarak öldü diyor. Ne yapayım onun cenazesini? Cenazesi bile yıkanmadan gömülüyor. Şimdi dil ile ikrarın şart oluşu var. La ilahe illallah kelimesini deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Hadisi bunun iman için bir kimseye mümin, Müslüman hükmü verebilmek için asgari şartlardan birisi olduğunu gösteriyor. Kalbin tasdikinde kalbin bilmesi de yeterli değil. Şurada naklettiği görüş de geçersiz bir görüş. Çünkü Yahudiler hakkında Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öz oğullarından daha iyi tanırlar diyor. Ayetin ifadesi. Ama öz oğullarından daha iyi tanımaları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Firavun'dan bahsederken Allah Azze ve Celle kendisi alemlerin Rabbini yakinen bildiği halde ben sizin en yüce Rabbinizim dedi diyor. O da biliyordu alemlerin Rabbi olmadığını. Fakat onların biliyor olması, kalbinden buna iman ediyor olması onlara hiçbir fayda sağlamadı. Hatta bir kimse La İlahe illallah dese ve Muhammedun Resulullah dese ama kendisini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak zorunda görmese o kimse de mümin değildir. Çünkü bazı Hristiyanlar, bazı Yahudiler bu sözü söylüyorlar. La İlahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür. Ama diyor o bizi bağlamaz. O Müslümanların, Arapların Resulüdür diyor. Bu da kafirdir. Bunun delili Nisa suresinin 151. ayetidir. Allah ile peygamberleri arasında ayrım yapanlar diyor. Ve bunlar ikisinin arasında yol tutmak isteyenler kafirlerin ta kendileridir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin vacip olmasıyla ilgili olarak Enfal suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey müminler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinlediğiniz yani Kur'an'ı ve öğütlerini dinlediğiniz halde peygamberin emirlerine yüz çevirmeyin. Ali İmran suresi 32. ayetinde yine de ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Bu ayetin bir öncesi yani Ali İmran 31. ayetinde buyuruyor ki de ki ey Muhammed in kuntum tuhibbunallahi fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. De ki ey Muhammed eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Böylece Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi Allah'ı sevmeyi iddia etmek ki imanın şartıdır Allah'ı sevmek. Yani Allah'a iman ediyorum ama Allah'ı sevmiyorum diyemez hiç kimse. Allah'ı sevdiğini söyleyen bir kimsenin mutlaka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması gerekir. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu şart ona bağlanıyor bu ayette. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Ali İmran suresinin 132. ayetinde Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Nur 54. ayet. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Mefhumu muhalifi nedir? Ona itaat etmezseniz hidayete eremezsiniz. Nisa suresi 80. ayetinde kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın emrinin beyan edicisidir. O asla hevai hevesinden konuşmaz. Necm suresi 3-4. ayetinde belirtildiği gibi o ne buyuruyorsa kendisine bildirilen vahiy iledir. Haşir suresi 7. ayetinde peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da sakının, Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir. Nisa suresinin 96. ayetinde Allah'a ve peygambere itaat edenler, işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdirler. Bunlarsa ne güzel bir arkadaştır. Yine burada mefhum muhalifine dönüyoruz. Ne demek? Allah'a ve peygamberine itaat etmeyenler, peygamber olmayan, peygamberin düşmanlarıyla, sıddık olmayan, yalancılarla, kâziplerle, şehitlerle değil, bunları şehit eden kâfirlerle, iyi kimselerle değil, facir kimselerle beraberdirler. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edenler selamet yurdunda, muhalefet edenler ise azap yurdundadırlar. Yine Allah Azze ve Celle Nisa 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmak için gönderdik. Yani birisine itaat mi edeceksin? Ona mutlaka Allah izin vermelidir ona itaat etmene. Peygamber aleyhissalatü vesselama izin vermiştir. Peygambere itaat etmeyi emretmiştir ayrıca. Onun dışında itaat edilenleri, mesela insanın anne babasına itaat etmesi yine Allah'ın izin verdiği, meşru kıldığıdır. Ama bunun yanı sıra ne diyor? Bize isyan edene itaat etme diyor. Kehf suresi 28. ayetinde. Zikrimizden yüz çevirene itaat etme diyor. Bu annem babam bile olsa sana haramı emretse, o haram konusunda Allah'a isyan olunan bir konuda ona itaat edemez. Evet. Ayetlerde Allah Azze ve Celle peygamberine itaati kendisine olan itaat gibi saydı. Resulüne olan itaat ile kendisine olan itaati birbirine yakın kıldı. Bunun için bitmez tükenmez sevaplar vaat etti. Allah Azze ve Celle Resulüne itaat etmeyenler ise, onlara itaat etmeyenler ise en kötü ve çetin azabı vereceğini beyan buyurdu. Allah Resulü'nün emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından kaçınmayı Allah kullarına vacip kıldı. Müfessirler ve imamlar diyorlar ki, peygambere iman, itaat etmek, onun sünnetini yerine getirmeyi, onun getirmiş olduğu hususları kabullenip boyun eğmeyi gerektirir. Allah Azze ve Celle hiçbir peygamber göndermedi ki, ümmetlerinin kendilerine itaat etmesini vacip kılmasın. Peygamberin sünnetini yerine getirerek ona itaat eden kimse, Allah'ın farzlarını da yerine getirip Allah'a itaat eder. Sehil bin Abdullah'tan gelen rivayette kendisine İslam şeriatı sorulunca şöyle cevap verdi. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Semerkandî de der ki, farzları yerine getirmek suretiyle Allah'a, sünnetleri yerine getirmekle de peygambere itaat ediniz. Yine Allah'ın size haram kıldığı hususlardan uzaklaşmak suretiyle Allah'a itaat edin. Resulün size tebliğ ettiği hususlarda da ona itaat edin denildi. Allah'ın Rab olduğuna şehadet getirmekle ona itaat etmek, Nebi-i Zişan'a da onun peygamberliğine şehadet getirmek suretiyle itaat edilir. Zühri şöyle dedi. Bana Ebu Seleme bin Abdillah kendisinin Ebu Hureyre'den şöyle söylediğini haber verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bana kim itaat ederse o Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Benim emrime itaat eden bana itaat etmiş, emirlerime isyan eden de bana isyan etmiş olur. Emirler dedi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlendirdiği kimseler. Bu hadis Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Müslim'de de geliyor. Muttefakun aleyh. Öyleyse Resulullah'a itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi emretmiştir. Ahzab suresinin 66. ayetinde o gün yüzleri ateş içinde kaynayıp çevrilirken vah bize keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyeceklerdir buyuruluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size bir şey nehyettiğim zaman, yasakladığım zaman onu terk ediniz. Size bir hususu emrettiğim vakitte onu güç yetirdiğiniz takdirde yerine getiriniz. Bakın yasak söz konusu olduğunda ona derhal son vermek. Emirde ise, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerinde ise gücünün yettiği kadar onu yerine getirmek. O gücü güç yetirebilmekle, istitaatle kayıtlanmış ama yasaklarda derhal son verin diyor. Çünkü yasaklar herkesin terk edebileceği, buna güç yetirebileceği şeylerdir. Cennete girmekten kaçınan hariç benim bütün ümmetim cennete girer buyurunca sahabeler sordular. Cennete girmekten kim kaçınır ey Allah'ın Resulü? Bana kim itaat ederse o cennete girer, kim de bana asi olursa o da cennete girmekten kaçınır. Yani bana itaatten yüz çeviren cennete girmekten yüz çevirmiş demektir diyor. Diğer bir sahih hadiste ki Buhari rivayet eder bunu da az önceki hadis gibi. Benimle Allah'ın beni kendilerine peygamber olarak gönderdiği kimselerin hali şol adamın haline benzer ki bu adam kavmine gelip şöyle der. Ben ey kavim düşman askerini iki gözlerimle gördüm. Ben hiçbir maksadı olmayan bir korkutucuyum. Kurtuluşa koşunuz. Kurtuluş çarelerine bakınız. Kavminden bir zümre ona itaat etti. Gece kalkıp yavaş yavaş yürüdüler. Düşmanlarından kurtuldular. Kavminden bir zümre ise onu yalanladı ve yerlerinde kalıp sabahladılar. Sabahleyin düşman askerleri onları gelip helak etti. Onlardan hiçbiri kalmamak üzere hepsini öldürdü. İşte bana itaat eden, benim getirdiklerime tabi olanın hali ve bana isyan eden ve benim getirdiklerimi yalanlayanın hali böyledir, buna benzer. Bakın burada peygamberi tasdik kelimesi ifadesinin muhtevası var. Yani bir kimse işte gece düşman baskın yapacak size, onu haber vermeye geldim dese, biz de desek ona sen doğru sözlüsün, seni tasdikliyoruz, sen yalan söylemezsin, öyle diyorsan öyledir desek ve yerimizden kıpırdamasak, o baskına karşı herhangi bir önlem almasak ne olur? O baskın yapan baskını yapar ve bizi ezer geçer. Bizi kurtarmaz yani. Halbuki onu gerçekten tasdiklemiş olsak, yani dilimizle söylediğimiz evet seni doğruluyoruz, sen doğru sözlü birisin, sana iman ediyoruz, inanıyoruz diyen bir kavim ne yapması gerekir? Oradan ya toparlanıp gitmesi veyahut da o baskına karşı bir önlem alması gerekir. Yani tasdik ettiği haberin gereğine göre amel etmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste şöyle bir misal veriyor. Bana itaat eden ve benim getirdiklerime uyan kimsenin hali ile bana isyan eden ve benim getirdiklerimi yalanlayan kimsenin hali şol adamın haline benzer ki o adam bir ev yaptırmış. İnsanlara mükellef bir ziyafet vermek için güzel çeşitli yemekler hazırlamış. İnsanları yemeğe davet etmek için birini vazifelendirmiştir. Davete icabet eden kimse eve girer ve hazırlanan yemeklerden istediği kadar yer. Fakat davete icabet etmeyen ise eve giremez ve hazırlanan yemeklerden yiyemez. Ev, Resulullah'ın davetine icabet eden muttakiler için hazırlanan cennettir. Allah'a ve onun nimetleriyle dolu olan cennete davet eden ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisini tasdik eden müminler ve kendisini yalanlayan kafirler olmak üzere insanlar arasında ayırt edicidir. Bakın burada iman ile küfür var. Başka bir şey yok. Yani bir kimse bakın birinde azap ile tehdit konusundaydı misal. Bunda da nimet. Cennetle müjdeleme. Birisi cennetle korkutma hakkında, birisi cennetle müjdeleme hakkında. Ne kadar güzel misaldir. Kim ki peygamberin davetine icabet ederse, tasdikler ve o tasdikinin gereğiyle amel ederse o cennete. Kim de bunu yapmazsa, diliyle tasdik etmiş olsa bile, azalarıyla ittibayı gerçekleştirmezse, onun gideceği yer ancak cehennemdir. Bundan Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinin 31. ayetinde az önce söylemiştim. Şöyle buyuruyor. Resulüm şöyle de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Yine A'raf suresi 158. ayetinde, onun için hem Allah'a hem de bütün kelimelerine iman getiren o immi peygambere, Resulüne iman edin ve o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. Nisa suresinin 65. ayet. Rabbim hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümde nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine teslim olmayanlardan iman vasfını kaldırıyor bakın. Resul ne dediyse baş göz üstüne. Şimdi ayette ne diyor? Fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız herhangi bir şeyde, dinle ilgili her şeyde, burada şey kelimesi nekle gelmiştir, geneldir manası. Herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz, işte Yusuf hocamla ben bir konuda fikir birliğine varamadık. O bir şey söyledi, ben bir şey söyledim. Onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Yani Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, hayatındayken kendisine, vefatından sonra da sünnetine, hadislerine. Bu ihtilaf konularını buraya döndürerek halledebiliriz. İşte ayet buna haber veriyor. Bunun tek hal yolu, çözüm yolu budur. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Başka bir çözüm yolu yoktur. Demek ki vahiy kaynağı, yani kitap ve sünnet, vahiy kaynaklı kitap ve sünnet insanları ittifaka götürendir. Nitekim Nisa suresinin 82. ayetinde şayet bu Allah'ın katından başka bir yerden gelmiş olsaydı onda pek çok ihtilaf bulurdunuz diyor. İhtilaf beşerden kaynaklanır. İttifak ise vahyin getirdiğine teslim olmakla gerçekleşir. İhtilafı insanlar çıkarır. Ahzab suresi 21. ayetinde gerçekten Allah'ı ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için size Allah'ın Resulüne takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır. İman edenler için en güzel örnek Allah Resulü'ndedir. Muhammed bin Ali et-Tirmizi de dedi ki, Resul'de takip edilecek örnek ona uymak, onun sünnetine tabi olmak ve söz ve fiilde ona muhalefeti terk etmektir. Aynı anlamı birçok müfessirlerde ifade etmişlerdir. Sehil bin Abdullah et-Tüsteri de Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna mealindeki ayeti kerimesi hakkında şöyle der. Yani Fatiha suresinin 7. ayeti. İhtinas sıratan müstakim. Bizi dostları yol üzerinde olan gayril mağdube sıratel müstakim sıratellezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdube aleyhim veleddalin. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. Bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bundan murat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. Yani sırat-ı müstakimden kasteden budur. Bunun içindir ki Allah-u Teala peygamberin şeriatına uymayı onlara emretmiştir. Ona uyanlara hidayet vaat etmiştir. Çünkü Allah Teala Resulullah'ı, Allah sallallahu aleyhi ve sellem'i, onları küfürden temizlemek, kitabı, Kur'an'ı yani hikmeti, bundan kasteden de sünnet, kitabı ve hikmeti onlara öğretmek, onları doğru yola iletmek için hidayet ve hak dinine göndermiştir. Başka bir ayeti kerimede, Ali İmran 31. ayetinde eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın ayetidir. Hasan el-Basri Allah rahmet eylesin. Rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Birçok kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü biz Allah'ı seviyoruz. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi yani Ali İmran 31. ayetini inzal etti. Habibim şöyle de eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu ayet-i kerimenin Kab bin Eşref ve başkaları hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Onlar demişlerdi ki biz Allah'ın oğulları ve onun sevgili kullarıyız. Kab bin Eşref Yahudiydi malum. Biz Allah'ı çok gayet çok seviyoruz. Bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi gönderdi. İmam Zeccaç bu ayet-i kerimenin manası hakkında şöyle der. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız yani Allah'a itaat etmek istiyorsanız siz peygamberimizin emrettiğini işleyiniz. Zira kulun Allah'a ve peygamberine sevgisi demek Allah'a ve peygambere itaat etmek ve emrettiklerine rıza göstermek demektir. Allah'ın kullarını sevmesi ise onları affetmesi, onlara rahmetiyle muamele etmesi demektir. Evet. Ebu Davud'un Sünen'inde gelen bir hadis şu şekilde. Benim sünnetime ve benden sonra mazhar-ı hidayet olan Hulefai Raşidin'in sünnetlerine yapışınız. Ona olanca gücünüzle ve titizlikle sarılınız. Dinde sonradan çıkarılan, Kur'an'da ve sünnette bulunmayan hususlardan kaçınınız. Çünkü her sonradan ihdas edilen, ortaya çıkarılan şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Cabir radıyallahu anh rivayetinde de şöyle vardı olmuştur ki bu Müslim'in rivayeti. Her sapıklık cehenneme girmeye sebep olur. Ebu Rafi radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurur ki sizden biriniz kendisine benim emirlerimden herhangi bir emir veya yasaklarımdan herhangi bir yasak ulaştığı zaman koltuğunda oturup da bilmiyorum ancak Allah'ın kitabında bulduğumuza uyarız derken görmeyeyim. Yani biz sadece Kur'an'a bakarız. Kur'an'da ne varsa ona uyarız. Sünnet bizi bağlamaz derken sizi bulmayayım diyor. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ruhsat bulunan şeyi işledi. Yani seferde iki rekat kılmak gibi ruhsatı işledi. İnsanlardan bir zümre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın işlediği bu ruhsatlı işten kaçındılar, yapmadılar. Bu husus Resulü aleyhisselatü vesselam'a ulaştı. Bunun üzerine Allah Resulü Allah'a hamd etti. Sonra şöyle buyurdu. Bu kavme ne oluyor ki benim işlediğim şeyden kaçınıyorlar. Onu yapmıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların içinde Allah'ı en fazla bilen ve Allah'tan en çok korkanım.
Evet, Buhari edep babında rivayet etmiş bunun.
Diğer bir hadis. Kur'an kendisini sevmeyen, lezzet almayan kimse için lafzı itibarıyla güç, manası itibarıyla da zor ve çetin sayılır. Kendisini seven ve lezzet alan kimse için hem lafzı hem de manası kolaydır. Bu rivayete dikkat edin. Kur'an-ı Kerim adil bir hakimdir. Kim benim sözüme yapışır, yani sünnetime yapışır, Kur'an'ın manasını anlar, lafzı itibarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberler, hükmüyle amel ederse kıyamet gününde Kur'an ile beraber haşrolunur. Devam ediyoruz. Kim ki Kur'an-ı Kerim ve benim hadisimi hor görürse, onları ezberleyip manalarını anlasa bile, dünya ve ahirette hüsrana uğramıştır. Yani Kur'an'ı peygamberden bağımsız ele alanlar.
Ben ümmetime benim sözümü tutmalarını, benim emirlerime itaat etmelerini ve sünnetime tabi olmalarını emrettim. Benim sözüme razı olan Kur'an'a da razı olmuştur. Abdurrezzak Musannef'te rivayet ediyor bunu. Hatip el-Bağdadi'nin El-Fakih ve'l-Mütefakih isimli eserinde de okumuştum Allahu alem bu rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet rivayet bitmemiş. Özür diliyorum. Buraya kadar kısmını Ebu Şeyh Ebu Naim İsfahani Delailün Nübüvvede Deylemi Müsned'de rivayet etmiş. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir. Yani Nisa suresinin 80. ayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim bana uyarsa o kimse bendendir. Kim ki benim sünnetimden yüz çevirse o benden değildir. İşte Abdurrezzak'ın rivayet ettiği bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Buhari rivayet ediyor bunu. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı olan Kur'an'dır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en şer olanı da sonradan çıkan, dinde sonradan ortaya çıkarılandır, bidatlerdir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ki bunun isnadı zayıf, onu belirtelim. İlim üç kısımdır. Bu üç ilimden başkası zaittir, faydasızdır. Muhkem olan ayet, sabit olan hadis ve ümmetimin icma ettiği diye nakletmiş. Bu rivayet zayıf. Hasan bin Ebil Hasan şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sünnet ile yapılan az bir amel, bidat olarak yapılan çok amelden hayırlıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala sünnete yapışarak onunla amel eden kulu cennete sokar. Ebu Hureyre'den gelen diğer bir rivayet, ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime yapışan, onunla amel eden kimse için 100 şehit sevabı vardır. Bu da Taberani tarafından zayıf bir isnad ile rivayet edilmiştir. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste, İsrailoğulları şüphesiz 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır. Bunların hepsi cehennemdedir ancak biri cehennemde değildir. Ashab sordular, ey Allah'ın Resulü bu fırka hangisidir? Yani cehennemde olmayan. Kurtulan fırka hangisidir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlar benim ve ashabımın bugün bulunduğumuz esas üzere, yol üzere bulunanlardır buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten, kim benim sünnetimi ihya ederse, onunla amel ederek yayarsa, beni ihya etmiştir. Benim şanımı yüceltmiş, emrimi ishar etmiştir. Beni ihya eden de cennete benimle beraber girer. Bunu Tirmizi rivayet etmiş. İbn-i Mace'de gelmiş ayrıca.
Amr bin Af el-Müzeni'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal bin Haris'e şöyle buyurmuştur. Benden sonra terk edilen sünnetimden bir sünneti kim ihya ederse o sünnet ile amel edenlerin sevabından hiçbir şey noksan olmadan onların sevabı gibi kendisine sevap verilir. Kim ki kötü bir bidatı icat ederse kabirler üzerine bina yapmak, mermerle kabir yaptırmak gibi ki ondan Allah ve Resulü razı olmazlar. Kitap ve sünnete uygun olmaz. Ona o bidatı işleyen insanların günahlarından hiçbir şey noksan olmadan aynı günah yazılmaya devam eder.
Evet. Hayırdır bitsin der gibi söyledim Zeyfe. Evet. Selef imamlarından da bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olma, onun yoluna ve gidişatına uyma hakkında pek çok rivayetler gelmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya soruluyor. Ey Ebu Abdurrahman, biz Kur'an-ı Kerim'de korku namazı ile hazar halinde kılınan namazı gördük. Seferi halinde kılınan namazı bulamadık. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ey din kardeşim, Allah bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i muhakkak peygamber olarak gönderdi. Biz dini hükümlerin gerçeklerinden hiçbir şey bilmeyiz. Biz ancak Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yaptıklarını gördüğümüz gibi tatbik ederiz. Ömer bin Abdülaziz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir yol koydu. Ondan sonra da güzel yollar açtılar. Yani Raşid halifeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ve kendisinden sonrakilerin sünnetiyle amel etmek, Allah'ın kitabına uygun olarak hareket etmektir. Allah'a ve peygamberine itaat etmek, Allah'ın dinini kuvvetleştirmektir. Ziyade ve noksanlık getirerek kimsenin bunu bozmaya, başkasını güzel görmekle de onu değiştirmeye hakkı yoktur. Bunlara muhalif olan kimsenin görüşüyle amel etmek caiz değildir. Resulullah'ın ve ondan sonra gelen sahabelerin sünnetine uyanlar hidayete ulaşmışlardır. Bunlardan kim yardım isterse yardım görmüştür. Yani kim bu yola suluk ederek yardım isterse yardım görmüştür. Kim sünnetlere muhalefet eder, onlarla amel etmez, müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa Allah Azze ve Celle o kimseyi sapıklıktan uhdesine aldığı hususları yaptırır, onu cehennemine atar, gidilecek yer olan olarak cehennemden kötü bir yer yoktur. Evet, bunu El-Lalekai Şerhu Usul İtikad Ehl-i Sünnet isimli eserinde rivayet ediyor. İbn-i Şahab şöyle der. İlim ehli olan birçok kimselerden bize ulaştığına göre şöyle dediler. Sünneti yerine getirmek her türlü felaketten kurtuluştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh valilerine gönderdiği genelgelerde şunları emretmiştir. Hadisleri öğrenmek, öğretmek, farzları farz olmayanlardan ayırt etmek veyahut miras ilmini öğrenmek, lugat, nahiv, sarf, meani, beyan, bedi gibi Kur'an'ı ve hadisi anlamak için gerekli olan ilimleri öğrenmek ve insanlara öğretmek. Ve devamla şöyle buyurmuştur. İnsanlar sizinle Kur'an'ın ayetlerinin zahiri manalarda, mücmel olanlarda anlamında sizinle mücadele ediyorlar. Siz onları hadislerle ilzam ediniz. Zira hadisleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Yani sizinle Kur'an hakkında mücadele edenlerin yakasından tutun, hadisi en iyi bilenlere götürün diyor. Çünkü hadisleri en iyi bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Yine Ömer radıyallahu anh'ın Zilhuleyfe'de iki rekat namaz kıldığı zaman şöyle dediği rivayet edilir. Zilhuleyfe Medine'den 7 kilometre veya 8 kilometre uzaklıkta bir yer. Orada ne yapıyor? İki rekat kılıyor namazları, kısaltarak kılıyor, seferi kılıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselamın yaptığını gördüğüm gibi yaptım. Evet, bunu İmam Müslim Salatül Musafirin babında. Ali radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Haccı kıran yaptığı zaman kendisine Osman radıyallahu anh demiştir ki, sen biliyorsun ki ben insanları haccı kıran ve temettudan men ediyorum. Sen ise benim emrime muhalefet ederek haccı kıran ve temettu yapıyorsun. Ali radıyallahu anh Osman'a şöyle der. İnsanlardan birinin sözüyle ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk edenlerden değilim. Bakın işte sahabenin yolu bu idi. Bunu İmam Müslim rivayet ediyor yine hac babında. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisi sabit olduktan sonra yok efendim falan mezhep alimi şöyle demiş, filan alim böyle demiş, filan şeyh şöyle demiş. Bunların hiçbirisinin önemi yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü karşısında kimsenin sözü olamaz. Ali radıyallahu anh yine şöyle diyor. Uyanın, ben peygamber değilim. Bana vahiy de gelmemiştir. Lakin ben Allah Teala'nın kitabı ve peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle gücüm yettiği kadar amel ederim. Nitekim bazıları Ali radıyallahu anh nasıl ki Şia fırkası adeta ilahlaştırırcasına masum görüyorsa tarikatlar da aynı şekilde davranır ve bunu şeyhleri hakkında da umumileştirirler. Bu rivayet İmam Buhari'nin hac babında sahihinde geliyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, sünneti alıp onunla amel etmek bidat için çokça yorulmaktan daha hayırlıdır. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Seferde yani yolcunun namazı iki rekattır. Kim sünnete muhalefet ederse kafirdir. Bu İmam Abd bin Hümeyd'in müsnedinde sahih bir isnatla rivayet edilmiştir. Ubey bin Kab radıyallahu anh dedi ki, itaat yolunu, şeriata uymayı benimseyiniz. Zira yeryüzünde Allah'ın kullarından, Allah'ın yolu, Resulullah'ın sünneti üzere bulunan hiçbir kul yoktur ki, huzuru kalp ile Allah'ı zikretsin ve Allah korkusundan gözlerinden yaş akıtsın da Allah onu ebediyen azaplandırsın. Yani bir kimse Allah ve Resulünün sünneti üzere hareket edip huzuru kalp ile Allah'ı zikreder de gözlerinden yaş boşanırsa ebedi cehennemde kalmaz. Yani bu iman alametidir diyor. Hani hadiste ne diyordu? Kalbinde zerre kadar iman bulunan çıkar. Devam ediyor. Yine yeryüzünde Allah'ın kullarından Allah yolunda ve Resulullah'ın sünneti üzere olup Allah'ı zikrederek Allah korkusundan vücudu ürperen kimsenin hali tıpkı yaprakları kuruyan ve şiddetli rüzgarın esmesiyle etkilenip yere dökülüp serpilen ağacın haline benzer. Ağaçtan yapraklar döküldüğü gibi onun da günahları yok olup gider. Şüphesiz Allah'ın yolu ve Resulullah'ın sünneti üzere bulunmak, Allah yolu ve Resulullah'ın sünnetine muhalif olarak çokça yorulmaktan, bidata uymaktan daha hayırlıdır. Düşünün, amelleriniz eğer iştihad ile ise, yani böyle çokça çaba sarf ettiğiniz amellerden ise, peygamberlerin şeriat ve onların yolları üzere olmasına dikkat ediniz. Ömer bin Abdülaziz'in valilerinden bazısı kendisine şehirlerinin durumu ve hırsızlık olaylarının çoğaldığını haber veren yazılar yazdılar. Kendisine hırsızları yaptıkları işleri bildirecek mücerret alametlerle cezalandıralım mı yoksa inkar edene yemin etmesi, iddia edene de delil getirmesi gerektiğini beyan eden hadis-i şerifle amel ederek inkar edenlerden yemin etmelerini talep edelim mi diye sordular. Ömer bin Abdülaziz onlara şöyle cevap verdi. Onlara inkar ettiklerinde delil getirmelerini emrederek sünnetin emrettiği şekilde muamele ediniz. Eğer bununla onlar ıslah olmazlarsa Allah onları ıslah etmesin. Yani sünnetteki uygulamayı sakın taşmayın diyor bakın. Allah Azze ve Celle Nisa 59'a şöyle buyuruyor. Sonra bir şey hakkında çekiştiniz mi hemen onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Bu ayet-i kerime hakkında Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine arz ediniz dediği Ata'dan rivayet edilmiştir. İmam Ata bin Ebi Rabah, tabi'in alimlerinden. İmam Şafii şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olmaktan başka bir yol yoktur. Ömer radıyallahu anh Hacer-i Esved'e bakarak şöyle dedi. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda sağlarsın ne de zarar verirsin. Eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim. Böyle dedi. Sonra Hacer-i Esved'i öptü. Abdullah bin Ömer devesini bir yerin etrafında döndürürken görüldü. Kendisine yapmış olduğu bu işten sorulunca bilmem. Yani ben bunun hikmetini bilmem. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığını gördüğüm için yaptım diye cevap verdi. Bakın bu şekilde taklit edilecek, bu şekilde kendisine uyulacak tek kişi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dır. Hikmetini bilmeden, delilini bilmeden başka birisini bu şekilde taklit etmek, mesela şeyhleri, onu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla aynı makama oturtmak demektir. İşte vardır bir bildiği de ondan yapıyordur demek, ona masumiyet atfetmektir. Halbuki bu sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselam için geçerli bir durumdur. Allah Resulü'nü ancak hatalardan korumuştur, bir başkasını değil. Her ne kadar şeyh de olsa, Allah dostu da olsa hatadan salim değildir. En büyük Allah dostlarından Ali radıyallahu anh bile ne yapmış? İlk hadisesi gündeme geldiği zaman maalesef bu iftiralardan etkilenmiştir değil mi? Pek çok sahabe bunlardan etkilenmiştir. Halbuki onlar Allah'ın garanti dostları, yani Allah Azze ve Celle ayetlerinde bildiriyor onlardan razı olduğunu. Sonrakiler ise biz bilmiyoruz. İmanlarına bile şahitlik edemeyiz çünkü kalplerini bilmiyoruz onların. Ama sahabelerin kalplerine, imanlarına Allah Azze ve Celle şahitlik etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahitlik etmiştir. Böyle olmalarına rağmen onlar içerisinde zina eden olmuş, onlara had cezası uygulanmıştır. Vardır bir bildiği denmemiştir. İftira edene iftira cezası uygulanmıştır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimse masum değildir. Ebu Osman el-Hiri ki bu tasavvufçuların şeyhlerindendir. Bakın ne diyor. Kim söz ve fiil olarak sünnet-i seniyeyi kendisine amir ve hakim kılarsa o kimse hikmet söyler. Kim ki kendine heva ve hevesine hakim kılarsa o kimse de bidat söyler. Sehl et-Tüsteri de şöyle diyor. Bu da tasavvufçuların önderlerindendir. Mezhebimizin esasları üçtür. Zahiri amellerde ve batini hallerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak, helal yemek, bütün amellerdeki niyette ihlaslı olmak. Allah-u Teala'nın onu da iyi amel yükseltir. Ayeti, Fatır suresi 10. ayeti. Bu ayetin tefsirinde ameli salihin Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a uymak olduğu belirtilmiştir. Ahmet bin Hanbel'den şöyle dediği naklediliyor. Bir gün bir topluluk ile bulunuyordum. Onlar soyunup suya girdiler. Ben ise kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hamama peştemalsiz girmesin hadisiyle amel ederek soyunmadım. O gece rüyamda birinin bana şöyle dediğini gördüm. Ey Ahmet, müjdeler olsun. Zira Allah sünnetle amel ettiğin için seni bağışladı, seni imam kıldı. Sana insanlar tabi olurlar. Ben sen kimsin dedim, o Cebrail'im diye cevap verdi. Bunu İmam Tirmizi edep bablarında rivayet etmiş. Allahu alem hadisin merfu olan kısmına kastediyorlar. Cabir hadisidir bu. Onu kastederek Tirmizi diye kaynak göstermişler. Yoksa rüyanın Tirmizi'nin sünnetinde geçtiğini görmedim. Allah Azze ve Celle az kaldı. Sabır inşallah. Allah Azze ve Celle Nur Suresinin 63. ayetinde şöyle buyuruyor. Peygamberin çağrışını aranızda birbirinizi çağrışınız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper edip sıfışıp kaytaranları Allah muhakkak biliyor. Bunun için peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela inmekten yahut kendilerine acıklı bir azap isabet etmekten sakınsınlar. Nisa 115. ayetinde her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere aykırı harekette bulunur ve müminlerin yolundan başkasına uyar giderse onu döndüğü sapıklığa bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız ki o ne kötü bir dönüş yeridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir gün Medine'deki mezarlığa gitti. Ümmetinin sıfatı hakkındaki hadisi zikretti. Şu söz er geçiyor hadiste. Yemin ederim ki birçok insanlar ahirette başıboş olan hayvanların sudan uzaklaştığı gibi benim Havz-ı Kevserimden uzaklaşırlar. O benim ashabımdan sanarak onları çağırırım ve şöyle derim. Uyanın gelin, bu tarafa gelin, uyanın gelin. Onlar benim Havz-ı Kevserimden uzaklaştırılanlar derler ki, yani onlar melekler tarafından uzaklaştırılır. Ve denilir ki onlar hakkında, onlar senden sonra dinlerini değiştirdiler. Sen bilmiyorsun, onlar senin vefatından sonra neler çıkardılar. Bunun üzerine kahrolsunlar cehennemlikler, kahrolsun cehennemlikler, kahrolsun cehennemlikler diye buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini değiştirmek, ondan yüz çevirmek, ona eklemelerde bulunmak, bakın böylesi bir azabı beraberinde getirir. Enes radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette, benim sünnetimden yüz çevirenler benden değildir. İmam Buhari kitabın nikahta rivayet ediyor bunu. Kitap ve sünnette bulunmayanı bizim dinimize kim sokarsa o reddolunmuştur. Bu da Buhari ve Müslim hadisi. Ebu Rafi, İbn Ebi Rafi babası Ebu Rafi'den rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizden birini koltuğunda otururken bulmam ki kendisine biri gelip emrettiğim hususlardan bir emrimi yahut yasakladığım bir yasağı tebliğ etsin de ben bilmem. Biz Allah'ın kitabında bulduğumuza uyarız demesin. Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim Miktam bin Madikert'ten şu ziyadeyle zikrettiler. Dikkat edin, Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı şey Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir hayvan sırtında kitap getirilince şöyle buyuruldu. Bu hayvan sırtında getirilen kitap önceki peygamberlere ait kıssalarla ilgili Tevrat nüshaları veya bunun şerhleri mahiyetinde kitaplardı. Kendi peygamberlerinden başkasına veyahut kendilerine gönderilen kitaptan başka kitaba meyledip kendi peygamber ve kitaplarından yüz çevirmeleri bir kavmin aptallığına ve cahilliğine yeter de artar. Bunun üzerine şu ayeti celile nazil oldu. Evet, Ankebut suresi 51. ayet. Sana indirdiğim bu Kur'an o mucize isteyenlere karşı okunup dururken kendilerine kafi gelmedi mi? Şüphesiz ki Kur'an'da iman edecek bir millet için büyük bir rahmet ve büyük bir öğüt var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Söze dalıp konuşanlar helak oldu. Bakın bir kimse Allah'ın kelamından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ne kadar konuşsa konuşsun bir beis yok değil mi? Ecir kazanıyor. Dalınıp da helak olunacak sözler işte Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti dışındaki sözlerdir. Buna ister kıyas deyin, ister dünyevi kelam deyin hiç fark etmez. Kitap ve sünnetin dışındaki her türlü konuşmada dalmak kişiyi helake götürebilir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarından hiçbirini terk etmedim, hepsini işledim. Eğer Resulullah'ın sünnetini terk edersem hak ve hidayetten sapıtmamdan korkarım. Evet, İmam Buhari bunu Humus babında, kitabında rivayet etmiştir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve utubu ilek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, soru sormak isteyen kardeşimiz varsa onları alalım. Sorular sorular gitti. Bunlar cevaplandı herhalde. Hepsi cevaplandı herhalde.
Cevaplandı.
Tamam. Başka bir soru yoksa çayımızı içelim inşallah. Şey ne yapsın?